Ayrım 41.
Hoşnutsuzluğu çok uzun sürmedi. Gregor'un kararından çok sevindiği belliydi. Saklayamıyordu sevincini. Ellerini ovuşturarak, "Bir kişi daha geldi aramıza," dedi. "İşittin mi Kurmay Yüzbaşı? Melekov sana bir takım vereceğiz. Yok, eğer takıma kumanda etmek istemezsen karargâhta Kaparin'le çalışırsınız. Ben kendi atımı veririm sana. Benim yedek atım var." 12. Gün ağarmasına az kala hafif ayaz çıktı. Su birikintilerinin üzeri kumru mavisi buzdan bir örtüyle örtündü. Kar sertlendi, ayak altında katı bir hışırtı çıkarır oldu. Ufalanan karda at toynaklarından yuvarlak izler kalıyordu. Bir gün önceki ılıman havanın karı yediği yerlerde geçen yıldan kalma ölü otlar çıplak toprağa yapışmıştı. Oralarda atların toynakları pek hafif bir iz bırakıyor, atlılar geçerken toprak tok bir ses veriyordu. Fomin'in çetesi köyün dışında sıraya girdi. Yolda ta ileride keşfe gönderilen 6 atlı arada bir görünüp kayboluyorlardı. "İşte benim ordu," dedi Fomin. Atını Gregor'un yanına sürüp gülümsedi. "Böyle yaman delikanlılarla şeytan kendisi gelse canını okuruz." Gregor gözlerini adamların üzerinde gezdirip acı acı düşündü. "Sen de ordun da benim bu değini bölüğüme çatacaktınız da görecektiniz gününüzü. Yarım saatte hepinizi kemik yığınına çevirirdik." Fomin kırbacıyla adamlarını gösterip sordu. "Nasıl buldun delikanlıları?" "Tutsak öldürmeye, ölüleri soymaya gelince fena değil ama savaşta ne yaparlar bilmem," dedi Gregor kuru kuru. Eğerin üstünde sırtını rüzgara dönen Fomin bir cigara yakıp konuştu. "Savaşta da göreceksin onları. Adamlarımın çoğu ordu askeridir benim. Korktuğun başına gelmez, merak etme." Atlı kolunun ortasında cephane ve erzak yüklü çift atlı 6 araba duruyordu. Fomin 4 nala başa sürdü atını. İlerlemeleri için emir verdi. Yamaçta Gregor'un yanına gelip sordu. "Nasıl buldun benim atı? Hoşlandın mı?" "İyi at." Bir süre konuşmadan üzengileri birbirine değerek ilerlediler. Sonra Gregor sordu. "Tatars'tan geçmeyi düşünüyor musun? Seninkileri mi görmek istedin? Bir görsem fena olmazdı." "Belki geçeriz. Şu anda Çir'e uzanmayı düşünüyorum. Orada kazakları şöyle bir silkeleyelim bakalım." Ne ki kazaklar silkelenmeye hiç de niyetli değillerdi. Gregor daha ilk günlerde bunun farkına vardı. Bir köyü ya da nahiye merkezini ele geçirdikleri zaman Fomin, cemaat meclisinin toplanması için emir verirdi. Çok kere kendisi konuşurdu ama bazen de Kaparin konuşurdu onun yerine. Kazakları silahlarını kapıp ayaklanmaya çağırırlar. Şura idaresinin çiftçiler üzerine yıktığı yüklerden şura hükümeti devrilmezse ülkede baş gösterecek korkunç yıkıntıdan söz ederlerdi. Fomin Kaparin kadar düzgün cümlelerle başı sonu belli konuşmalar yapmıyordu ama daha tumturaklıydı sözleri. Daha bir kazakların anladığı dildendi. Konuşmaları çok kere ezbere öğrendiği hep aynı cümlelerle sona ererdi. "Bugünden itibaren sizi ürünlerinize el konulmasından kurtarıyoruz. Toplama merkezlerine artık ürünlerinizi götürmeyiniz. Komünist asalaklarını beslemekten vazgeçmenin zamanı geldi. Sizin yetiştirdiğiniz ekinle göbekleri yağ bağladı ama artık bundan böyle başkalarının sırtından yaşamayacaklar. Siz hür bir milletsiniz. Silahlanın, bizim idaremizi destekleyin. Kazaklar, hurra!" Kazaklar gözlerini yere diker, suratları asık susarlardı. Ama kadınların dili durmuyordu. Kalabalığın arasından alaycı sesler, sorular duyuluyordu. "Sizin idare iyi güzel ama hani nerede sabun getirdiniz mi bize? Nerede sizin hükümetiniz? Eğer heybelerinizde mi saklıyorsunuz? Peki siz kimin buğdayını yiyorsunuz? Ev ev dolaşıp dilenmeye başlamayın da. Ellerine kılıç geçirdiler ya artık başlarlar tavukların kafalarını kesmeye. Kimseye de sormazlar." "Pekala, toplama merkezlerine götürmeyelim buğdayımızı. Ama siz bugün buradasınız. Yarın çekip gideceksiniz. Nerede bulalım sizi biz bir daha? Bizden hesap sormaya geldikleri zaman siz neredesiniz?" "Bırakmayız kocalarımızı alıp gidesiniz. Kendiniz savaşın madem." Daha neler, neler haykırmadılar kadınlar. İnatları tuttu da. Savaş yılları süresince Hanya'yı Konya'yı iyi anlamışlardı. Yeniden savaş çıkacak diye ödleri kopuyordu. Umutsuzluktan gelen bir inatla yapıştılar kocalarının paçalarına, bırakmadılar. Fomin kadınların karmakarışık haykırışlarını dinler, hiç oralı olmazdı. Kadınlar susunca kazaklara dönerdi. Onlar kısaca doğru dürüst konuşurlardı. Bizi sıkma yoldaş Fomin, yetti buramıza geldi savaşmak. 1919'da ayaklanmaya kalktık işte. Neyle ayaklanalım? Bir şeyimiz yok ki. Manası da yok artık. Şu sıralar muhtaç değiliz. Şimdi ekin ekme zamanı, ne savaşması? Bir günde adamın biri kalabalığın arkasından haykırdı. Şimdi iyi konuşuyorsun ama 1919'da biz ayaklandığımız zaman sen neredeydin? Aklın başına geldi ya, biraz geç oldu yoldaş Fomin. Gregor Fomin'in yüzünün değiştiğini gördü. Fomin tuttu kendini, cevap vermedi. O ilk hafta toplantılarda Kazakların itirazlarını dinlerken genellikle sakindi. Onu desteklemeyeceklerini söyledikleri zaman sesini çıkarmadı. Kadınların bağırmaları, lanetleri karşısında bile bozulmadı. Pekala, gösteririz onlara diyordu küstahça, bıyık altından gülümseyip. Vakta ki Kazak nüfusunun büyük çoğunluğunun ona dost gözüyle bakmadığını anladı. O zaman tutumu hepten değişti. Şimdi artık atından inmeden konuşuyordu. Yol göstermeye, akıl öğretmeye çalışmıyor, tehdit ediyordu. Ama sonuç yine de aynıydı. Desteklerine güvendiği Kazaklar onu sessizce dinliyorlardı. Sonra yine öyle sessiz dağılıp gidiyorlardı. Köylerden birinde Fomin konuştuktan sonra dul bir Kazak kadını söz alıp ona cevap verdi. İri yarı, şişman, iri kemikli bir kadındı. Neredeyse erkek gibi bir sesle konuşuyor, erkek gibi elini kolunu sallıyordu. Çiçek bozuğu ablak yüzünde öfkeli bir kararlılık okunuyordu. Büyük, geniş, kalın dudakları vardı. Hep hor gören bir alayla bükülüyorlardı. Kıpkırmızı elini Fomin'in eğerin üstünde taş gibi kasılıp oturduğu yere uzattı. Kelimeleri ağzından tükürür gibi konuştu. Ne diye buraya geldin de milletin kafasını karıştırıyorsun? Kazaklarımızı nereye, hangi çukura götürmek niyetin? Bu kahrolası savaş kaç kadını dul kıldı, yetmedi mi? Kaç Kazak çocuğu yetim bıraktı, yetmedi mi? Bu senin yaptığın başımıza yeni dertler açmak değil de ne? Rubezni köyünden fırlama, şu çar kurtarıcısına da bakın hele. Sen git de kendi evini hale yola koy. Kendi harabeni onar. Ondan sonra gel bize nasıl yaşayacağımızı, hangi idareye boyun eğeceğimizi öğret. Çünkü biz biliyoruz senin evinde karının nasıl didindiğini. Sen ama bıyığını kabartmış da bir ata binmişsin, gelip milleti rahat komuyorsun burada. Rüzgar üfürse yerle bir olacak, şuna bak. Hocadan gel. Niçin susuyorsun ulan mankafa? Yalan mı dediklerim? Kalabalık arasında tutuk bir gülüşme dolaştı. Rüzgar gibi dolanıp dindi. Fomin'in eğer kaşına dayalı eli ağır ağır dizginlerle oynuyordu. Yüzü öfkeden karardı ama sesini çıkarmadı. Bu belayı çalımını bozmadan nasıl atlatacağını düşünüyordu. Sonra ne biçim bir hükümet bu seninki? Gelmişsin desteklememizi istiyorsun diye dul kadın devam etti. Adam akıllı azmıştı şimdi. Kollarını göğsünde çaprazlayıp geniş kalçalarını kıvıra kıvıra Fomin'e yaklaştı. Kalabalık önünde açıldı, ona yol verdi. Gülümsediklerini belli etmemeye çalışıyorlardı. Gözlerini yere diktiler. Birisi oyun oynayacakmış gibi birbirlerine ite kaka açılıp halka oldular. Sen gittikten sonra bir dakika bile sürmez senin hükümetin, dedi kadın kalın basık sesiyle. Sen nereye gidersen o da oraya gidiyor. Senin arkandan bir saat bilem kalmıyor. Bugün at sırtında, yarın karın üstü çamurda. Senin de hükümetinin de olup olacağınız bu işte. Fomin atını mahmuzlayıp kalabalığın içine sürdü. Kazaklar dört bir yana kaçıştılar. Yalnız dul kadın büyük bir halkanın ortasında tek başına kaldı. Hayatında çok görmüş geçirmişti. Fomin'in atının sıyrılmış dişlerine, Fomin'in bembeyaz olmuş, kendinden geçmiş yüzüne baktı da durdu öyle sakin sakin. Fomin atını kadının üzerine sürüp kamçısını başının üstüne kaldırdı. Kes sesini ulan benekli akbaba! Ne diye böyle propaganda yapıyorsun burada? Dizginlerin yukarı kaldırdığı atın ağzı, dişleri sıyrılmış, ortaya çıkmış, korkusuz kadının başının hemen üstündeydi. Gemden soluk yeşil bir köpük uçtu. Gitti kadının siyah başörtüsüne kondu. Oradan yanağına indi. Kadın köpüğü eliyle silkeleyip bir adım geriledi. Yani sen konuşacaksın, biz konuşmayacağız öyle mi? Diye haykırıp delice parlayan büyümüş gözlerle Fomin'e baktı. Fomin kadına vurmadı. Kamçısını sallayıp kükredi. Pis bolşevik. Kamçıyı bastın mı aklın başına gelir. Kendi etekliğinle bağlatır, tüfek harbisiyle dövdürürüm seni. O zaman aklın başına gelir, görürsün. Dul kadın bir iki adım daha geriledi. Birdenbire arkasını Fomin'e dönüp Yere eğildi, etekliğinin arkasını yukarı atıverdi. Ömründe böylesini gördün mü sen şapşal savaşçı diye haykırdı. Akıl almaz bir çeviklikle doğruldu sonra, döndü Fomin'e baktı. Beni ha, beni kırbaçlatacaksın, bak sen şu hödüye. Fomin öfkeyle tükürüp dizginlere asıldı, geri basan atını tuttu. Kapat ağzını kısır kısrak, ulan et torbası diye bağırarak atını çevirdi. Sert görünmeye çalışıyordu ama boşuna. Kalabalık hep bir ağızdan gülüp mırıldandı. Kumandanının ayaklar altına alınan haysiyetini korumak isteyen Fomin'in adamlarından biri karabinasının dipçiğini savurarak dul kadının üzerine yürüyecek oldu. O sırada kendinden bir iki kafa boyu uzun, iri yarı bir kazak öne çıkıp kadını geniş omuzlarının arkasına aldı. Sakin ama tekinsiz bir sesle konuştu. Yo, dur bakalım. Üç köylü daha hızla koşup geldiler. Dulu geri itelediler. İçlerinden biri gür saçlı bir delikanlı Fomin'in adamına fısıldadı. Kime vuracaksın öyle? Bir kadına vurması kolay. Sen git de savaş alanında göster kahramanlığını. Arka avlularda herkesin gözü pektir. Fomin atını adeta sürüp çitin yanına gitti. Orada üzengilere basıp yükseldi. Kazaklar iyi bir düşünün siz diye bağırdı. Kalabalık ağır ağır dağılmaktaydı. Şimdi size iyilikle söylüyoruz ama bir haftaya kadar döneceğiz. O zaman başka türlü konuşuruz. Kim bilir neden bir keyifli hal gelmişti üzerine. Gülerek kıpırdak atını tuttu, haykırdı. Biz korkak değiliz. Bizi öyle kadınların, burada baskıya gelmez birkaç yakası açılmadık kelime kullandı, korkutamazsınız. Biz çok çopur suratlı gördük, daha neler gördük. Dönüp geleceğiz, içinizden gönüllü olarak birliğimize katılan kimse çıkmazsa bütün genç kazakları zorla alacağız, haberiniz olsun. Sizi okşayıp gözlerinizin içine bakacak, yarenlik edecek vaktimiz yok. Bir an duralayan kalabalıktan gülmeler, heyecanlı konuşmalar yükseldi. Fomin hala gülümsüyordu, emir verdi. Atlara! Gregor gülmemek için kendini tutmaktan mosmor kesilmişti. Atını sürdü, takımına gitti. Fomin'in birliği çamurlu yolda bata çıka sırtı tırmandı. Konuksever köy artık görünmüyordu. Gregor ama arada sırada gülümsüyordu. İyi ki biz kazaklar neşeli adamlarız. Üzüntüden çok şakayı severiz. Doğrusu hep ciddi herifler olaydık, şimdiye ben çoktan asmıştım kendimi diye düşünüyordu. Neşesi çabuk geçmedi. Ancak bir sonraki duraklarına vardıklarında endişeyle acı acı kazakları ayaklandıramayacaklarını, Fomin'in bütün planlarının eninde sonunda felaketle sonuçlanmaya mahkum olduğunu düşündü. 13. İlkbahar ilerliyordu. Güneş ışığı şimdi daha bir ılıktı. Tepelerin güney yamaçlarında karlar eridi. Öğle vakti geçen yılın otundan pas rengine bürülü toprak yarı saydam, leylak rengi bir pus saldı. Ilık kuytularda, tümseklerin üstünde kumlu toprağa yarı yarıya gömülü kayaların dibinde ilk yoncanın yemyeşil körpe fideleri göründü. Sürülü tarlaların karı eridi, toprak ortaya çıktı. Saksanlar ıssız kış yollarını bırakıp döven yerlerine, erimiş kar suyunun bastığı mısır tarlalarına göçtüler. Yarlarda, derelerde kar mor bir renk aldı. Ta yüzeyine kadar ıslaktı. Oralardan hala soğuk, haşin bir hava esiyordu. Ama dere yamaçlarında göze görünmez bahar çaycıkları karın altında şırıldamaya başlamıştı. Kayranlarda kavakların dalları çok belli belirsiz, körpe bahardan bir yeşilliğe büründü. İş mevsimi yaklaşıyordu. Günler geçti. Fomin'in çetesi eridi, azaldı. Her gece molasından sonra 2-3 kişi ortadan kayboluyordu. Bir sabah neredeyse yarım takım kayıplara karıştı. 8 kişi atlarıyla, teçhizatlarıyla Vyashanska'ya teslim olmaya gittiler. Toprağa sürüp ekme zamanıydı. Toprak kazakları kendine çağırıyor, işe çekiyordu. Mücadelenin boşuna olduğunu gören Fomin'in adamlarından birçoğu çeteden gizlice kaçtılar, evlerinin yolunu tuttular. Geride nasıl olsa dönmelerine imkan olmayan, Şura hükümetine karşı işledikleri suçların bağışlanmayacağını bilen deli bozuklar kaldı. Nisan'ın ilk günlerinde Fomin'in emri altında mevcudu 86 kişiden ibaret bir birlik kalmıştı. Gregor hala çeteyle beraberdi. Eve gitmeyi göze alamıyordu bir türlü. Fomin'in sonunun kötü olacağını, çetenin eninde sonunda dağılacağını biliyordu. Kızıl Ordu süvarileriyle ilk ciddi çatışmada ezilip son adamına kadar yok edilecekti. Onu da biliyordu. Yine de Fomin'den ayrılmadı. Gizli bir umudu vardı. Ne yapıp edip yaza kadar kalacak, o zaman birliğin en iyi atlarından ikisini ele geçirip geceliğin dört nala kaçarak Tatarsk'a varacak, oradan da Aksinya ile birlikte güneye gidecekti. Don Bosker geniş ve engindi. Sürülen ıssız yol vardı orada ve yazın bütün yollar açıktı. Her yerde kolaylıkla barınak bulunurdu. Atları bir yerde bırakır, Aksinya ile yayan Kuban'a, Kafkasya yamaçlarına, bizim topraklardan çok uzaklara giderim. Bu güç karışık zamanlar geçene kadar orada yaşarım diyordu. Başkaca bir yol göremiyordu önünde. Kapari'nin öğüdünü tutan Fomin, buzlar çözülmeden Don'un sol yakasına geçmeye karar verdi. Ormanları bol Koper bölgesinde peşine düşen birliklerden sakınabileceğini umuyordu. Çete Ribni köyünün üstünden Don'u geçti. Akıntının hızlı olduğu yerlerde nehrin buzu çoktan kırılıp gitmişti. Parlak Nisan güneşi altında su gümüşsü pullarla kaplıymış gibi ışıl ışıl yanıyordu. Ama kışın ayaklar altında ezile ezile karları basılıp sertlenen yol buzun seviyesinden 2-3 adım yukarıda kalmıştı. Orada Don hala kaskatıydı. Kırık kenarın üzerine dallar serdiler, atları birer birer öte yana geçirdiler. İleriye bir keşif kolu gönderip Yelenskaya nahiyesi yönünde yola koyuldular. Ertesi gün Gregor Tatarsk'tan bir köylüsüne rast geldi. Tek gözlü ihtiyar Gryanovski'deki akrabalarını görmeye giderken köyün yakınında bir yerde çetenin yoluna düştü. Gregor ihtiyarı bir yana çekip sordu. ''Benim çocuklar yaşıyor mu, iyiler mi?'' dedi. ''Tanrı korusun Gregor Pantaleyeviç, hayattadırlar, iyidirler.'' ''Senden büyük bir ricam var.'' dedi. ''Çocuklarımla kız kardeşim Yevdokiya Pantaleyevna'ya benden çok selam söyle. Prokhor Zikov'a da selam et. Aksinya Astakova'ya da de ki yakında geliyorum, beni beklesin. Ama başka kimseye beni gördüğünü söyleme, olmaz mı?'' ''Olur oğlum, yaparım, sen hiç merak etme. Dediğim gibi söylerim hepsini ben onlara.'' ''Köyden ne haber?'' ''Hiç, her şey eskisi gibi.'' ''Koşev hala başkan mı?'' ''Evet, başkan o.'' ''Benim aileme bir zarar dokunmuyor ya.'' ''Hiçbir şey duymadım valla, demek ki dokanmamış.'' ''Ama neden dokansın? Onlar mı hesap verecek senin için?'' ''Köyde benim hakkımda ne diyorlar?'' İhtiyar sümkürdü. Kırmızı mendiliyle uzun uzun bıyıklarını, sakalını sildi. Sonra kaçamak bir cevap verdi. Allah bilir, bir dolu şeyler diyorlar işte, akıllarına ne gelirse. Şura hükümetiyle anlaşman yakın mı senin? Ne diyebilirdi Gregor? Birliğin peşinden koşturmak için sabırsızlanan atını tutup gülümsedi. Bilmiyorum dedi. Şimdilik diyeceğim bir şey yok. O nasıl şey öyle? Biz Çerkeslerle de dövüştük, Türklerle de dövüştük de yine sonunda barış oldu. Ama sizler hep bizim kendi adamlarımızsınız. Siz birbirinizle anlaşmıyorsunuz bir türlü. İyi iş değil bu Gregor Pantaleyeviç, hiç iyi değil. Ulu Tanrı o her şeyi görür bilir, inan bana, bunu hiç affetmeyecek. Sorarım sana, Ruslar gerçek iman sahipleri hep böyle aralarında savaşsınlar da sonu gelmesin bunun, olur mu? Birazcık savaşırdınız olur biterdi belki, ama 4 yıl oluyor siz hala birbirinizin boğazına sarılıyorsunuz. Bu ihtiyar aklımla derim ki ben, yeter artık, bitsin derim. Gregor ihtiyara hoşça kal deyip atını 4 nala yoldaşlarının ardından sürdü gitti. Adam sopasına dayanarak göz çukurunu mendiliyle sildi, durdu orada. Dinç ve keskin tek gözüyle Gregor'un ardından baktı. Duruşunu, gidişini beğenmişti. Kendi kendine mırıldandı. Yaman bir kasak, çalımı da var, her bir şeyi de var. Ama aylağın biri işte. Yolunu yitirmiş, oturup da Çerkeslerle dövüşeceğine bak ne yapıyor. Ne demeye hükümetin işine karışırlar böyle? Ne düşünürler bu genç kazaklar? Hiçbir şey beklemesen bu Grişka'dan. Bunların zaten tümü böyle aylaktır. Rahmetli babası Pantelimon da aynı tezgahın kumaşıydı. Sonra dedesi Prokofey. O da bir başka yaban elmasıydı işte. Adam değildi ki. İyi ama öbür kazaklar ne düşünüyorlar? Doğrusu ben bir şey anlamıyorum. Artık Fomin bir köyü ele geçirdiği zaman köylüyü bir araya toplamıyordu. Tecrübe göstermişti. Propagandayla bir şey kazanamayacaklardı. Kendi adamlarını yerlerinde tutabilse oturup Tanrı'ya şükredecekti. Bırak yenilerini almayı. Gitgide asık suratlı, az konuşur bir adam oldu. Derken vodkaya dadandı. Ne zaman bir köyde geceyi geçirseler, hadi bir içki alemidir başlıyordu. Reislerine örnek alan adamları da kendilerini içkiye verdiler. Disiplin çöküyordu. Yağmalar sıklaştı. Çetenin yaklaştığı yerlerde çalışan şura görevlileri kaçıp saklanıyorlardı. Adamlardan çoğunun eğer heybeleri patlayasıya dolmuştu. Bir gün Gregor takımından birinin elle çevrilen bir dikiş makinesi taşıdığını gördü. Adam dizginleri eğer kayışına asmış, makineyi sol kolunun altına almıştı. Gregor kırbaca davrandı da ancak öyle koparabildi ganimeti adamın elinden. O akşam Fomin ile aralarında sert bir tartışma oldu. Yalnızdılar. Fomin yüzü içmekten şişmiş masada oturuyor, Gregor uzun adımlarla odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. "Otursana, gözümün önünde gidip gelme öyle," dedi Fomin kızgın. Gregor aldırmadı. Huzursuz dolaştı durdu. Küçücük odanın içinde. Sonunda konuştu. "Artık burama geldi Fomin. Yeter bu yağmalar, bu içki alemleri. Dün gece kötü rüya mı gördün sen, ne oldu?" "Yine şaka, hep şaka. Millet hakkımızda kötü konuşmaya başlıyor." "Benim kadar sen de biliyorsun ki çocuklara söz geçiremeyiz," dedi Fomin isteksizce. "Ama sen onlara söz geçirmeye çalışmıyorsun ki." "Yahu sen benim hocam mısın? Millete de aldırma, değmez. Domuzlar için nelere katlanıyoruz? Onlar. Ben kendi dümenime bakarım, bana yeter." "Kendi dümenine de iyi bakmıyorsun. İçkiden başını aldığın yok, 4 gündür ayrılmadın. Üstelik de herkes içiyor. Nöbette bile içiyorlar herifler, geceleri de. Niyetin ne senin ha? Köyün birinde enselesinler bizi, sarhoş sarhoş kılıçtan mı geçirsinler istiyorsun?" "Kurtulacağımızı mı sanıyorsun sen?" dedi Fomin alayla. "Günün birinde öleceğiz. Su tesisi su yolunda kırılır. Biliyor musun sen onu? O halde hemen yarın Vyashanska'ya gidelim, ellerimizi havaya kaldırıp tutun bizi, teslim oluyoruz diyelim. Hayır, biraz daha bu hayatın keyfini çıkaracağız." Gregor masanın karşısında durup bacaklarını iki yana açtı. "Bana bak, adamları bir düzene sokmazsan, bu yağmaya, içki alemlerine bir son vermezsen alır başımı giderim. Adamların yarısını da beraberimde götürürüm, haberin olsun," dedi usulca. "Hele bir dene bakalım," dedi Fomin tehdit edici bir sesle. "Fazla denememe kalmaz." "Ulan, vazgeçsen beni tehdit etmekten." Fomin elini tabancasına attı. "Çek elini oradan, ben sana daha çabuk ulaşırım." Gregor birden sarardı, palasını yarıya kadar kınından çekti. Fomin ellerini masanın üstüne koyup gülümsedi. "Ne diye başımın etini yiyorsun? Zaten kafam çatlayacak gibi. Sen de gelmiş burada ahmakça lakırdılarınla beni perişan ediyorsun. Bir şakada mı yapmayalım yani? Amma sertsin. 16 yaşında kızdan farkın yok. Ben sana ne istediğimi söyledim. İyice aklına koy onu. Burada herkes senin gibi düşünmüyor." "Biliyorum. Bil işte ve de unutma. Yarın emir vereceksin. Heybeler boşaltılacak. Süvari kuvvetiyiz biz. İkmal Katarı değiliz. Anlat bunu onlara. Bir de kendilerine halk için savaşan adamlar diyorlar. Yağma ettikleri malla doldurmuşlar ceplerini. Köy köy dolaşıp eski zaman madrabazları gibi mal satıyorlar.